Saadettin II ile Helal Gıda, Helal Hayat programı başlıyor.
Muhterem dinleyicilerimiz, Helal Gıda, Helal Hayat programında yine birlikteyiz. İnşallah bugüne kadar elhamdülillah birbirinden güzel konuklarımız ve birbirinden güzel programlarımızla hamdolsun programımız devam etmektedir. Bugün de inşallah sizleri yeni bir sima, yeni bir muhterem hocamızla tanıştırmış ve inşallah onun güzel fikirlerinden istifade etmiş olacağız. Ben sözü ve konuyu çok uzatmadan önce hemen hocamı tanıtmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim hocamız Doktor Halim Aydın, Müsiat Eğitim Kültür Komisyon Başkanı, aynı zamanda GİMDES Başkan Yardımcısı ve hocam bildiğim kadarıyla da organik gübre üretimi ve tohum üretimiyle de evet, çalışmalarınız var. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Allah razı olsun.
Ben de söze başlamadan önce Erkam Radyo izleyicilerine hem mübarek 3 ayların hayırlı geçmesini, Ramazan-ı Şerif'e de hayırlı ulaşmalarını, bayrama da hayırlı ulaşmalarını temenni ediyorum. Selamun aleyküm diyorum.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz. Hocam zahmet ettiniz, bizi kırmadınız, geldiniz. Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz çok önemli. Biliyorsunuz çok yakında, geçen hafta da bahsetmiştim, çok yakında basına düşen bir mama hadisesi de olmuştu. İçindeki ürünlerden GDO tespiti noktasında toplatılan bir mama hadisesi. Biz de sıcağı sıcağına bugün inşallah hocam GDO'yu konuşalım dedik. GDO konusunda gerçekten uzman, kendi çapında çok hususi araştırmaları olan, bildiğim kadarıyla hocam bu konuda da zatenizin bir semineri de olmuştu. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir çalışmada helal gıda ile ilgili GDO ürünler üzerine özel semineriniz olmuştu. Evet. Hocam inşallah bugün GDO'ya gireceğiz ama ben GDO'ya girmeden önce açıkçası tabii ki kimyager olmanıza güzel bir şey ama bir şey merak ediyorum. Nereden bu helal gıda ilgisi, alakası nasıl başladı? Bu tohum nereden diye bir soru sorsak.
Evet, çok yerinde ve çok haklı bir soru. Çok teşekkür ederim. Aslında bizim 60 kuşağı dediğimiz, ben 62 doğumluyum. Evet. 60 kuşağı Türkiye'de önemli üç kırılma noktası yaşadı biz. Evet. Neydi? Köylüydük. Çünkü 1960 ve öncesi nüfusun %60-70'i kırsalda yaşıyor. Kırsandı. İşte %30'u 20'si de şehirlerde, metropollerde yaşıyor. Oysa bugün baktığımızda nüfusun %80'i metropollerde, %20'si kırsalda yaşıyor. Tabii ki bizim hayatımızın bu değişim sürecinde sosyolojik olarak bir sürü sebeplerimiz oluştu. Evet. Bunları belki bir hasbihal içerisinde aktarmak gerekirse tabii, köye tabii gitmemiz gerekecek, evet, önce. Yani köyde neler oluyordu? Evet. Mesela bizim köyde hayatımızı idame ettireceğimiz üç önemli otoriter vardı. İşte hoca, öğretmen ve muhtardı.
Tabii.
Bunların özellikle tavsiyelerine ve önerilerine göre hayatımız şekilleniyordu. Neler oluyordu? Hadi gıdaya getirsek işi, işte babamız besmele ile tarlaya tohumu atardı. Besmele ile ambara koyardı. Anamız da ambardan besmele ile ununu alırdı. Besmele ile soframıza getirirdi. Böylece bir şüphe, herhangi bir yediğimizin içtiğimizden bir şüphemiz yoktu.
Ya ne kadar güzel değil mi Arif Nihat Asya?
Elbette.
Diyor. Besmele ekmeğimizin bereketiydi.
Elbette,
diyor.
Elbette. Evet. Çok doğru söylüyor. Ben mesela bir tane daha bir fıkra da anlatmak isterim. Aslında fıkra da değil, yaşanmış bir olay. Evet. İşte biliyorsunuz 1950'lerde 60'larda işte çarık çok kıymetli bir giyecektir ve en iyi çarık da öküzün sırt gönünden olur.
Ya ya ya. Evet. Hocam özür dilerim, rahmetli amcam anlatırdı. O zaman insanlar et için değil derisi için hayvan kestikleri olmuş.
Evet, evet, evet.
Yani şimdi böyle bir dönemler geçmiş.
Aynen onun örneğini vereceğim ben de. İşte hırsız bir öküzü çalar. Evet. Götürür. Hırsız da dedemin aslında kardeşidir. Eskiden öküz fabrika gibidir. Birisi olmadığı zaman ötekisiyle hiçbir şey yapamazsınız. Üzülmüşler de bu, aramışlar, evet, bakmışlar. İşte düzün ortasında kesmişler. Hırsız öküzü kesmiş. Derisini yüzmüş ama enteresan olan bir yazı bırakmış.
Evet.
Alnına bir yazı bırakmış. İşte öküzü çıkardık düze. çok zahmet verdi bize. Derisi bize, gerisi size. Vallahi da bismildir billah da. Yani kırsal hayatta
hocam
hani
çok
bir
güzelmiş.
Örnek verilince hani hırsızın içine bile işlemiş bu besmele.
Ben müsaadenizle bir daha tekrarlamak istiyorum. Çok hoş. Evet. Öküzü çıkardık düze. Çok zahmet verdi bize. Derisi bize, gerisi size.
Vallahi da bismildir.
Vallahi da mismirdir. Billah da ya. Mismir kelimesi de çok ilginç. Evet, evet. Belki bu konuda kelimeye çok kısa bir açıklama ihtiyaç var. Ben de Anadolu çocuğu olduğum için malumunuz helal olan, helal kesim olan hayvanlara mismir denirdi.
Bizde de mismil derler evet. Ama ben sözlüğe baktım. Evet. Bu modern hayatta bismil olarak geçiyor. Bismil. O yüzden siz daha iyisini bilirsiniz.
Çok estağfurullah. Çok hoşmuş gerçekten. Evet. Bu dedenizin döneminde yaşanmış hayat
hikayesi.
Benim
babamın amcasının öküzü çalınıyor. Aman. İbrahim amcam, hatta ismini de söyleyebilirim. İbrahim amca da ailenin yani öküzü açısından en ihtiyacı olan birisi. Ya.
Demek ki en kıymetli şey deri ki derisi bize, gerisi size.
Size. Yani enteresan olan hani mundar olur da kimse yemez diye besmeleyle kesmişler.
Yani orada aslında çok özür dilerim. Bizim fakültede Emin Işık hocamız vardı. Hı. Allah selamet versin. O Türk toplumunun İslami nezaket ve ölçülerini anlatırken bizim hırsızımızın da etiği vardır. Ahlakı vardır derdi.
Gerçekten, çok,
gerçekten
çok.
Mükemmel bir şey. Yani hırsız ya ben ihtiyacımı aldım ama gerisi de israf olmasın. İnsanlar bunu haram zannedip yemekten geri durmasın evet, diye notunu da bırakıyor.
Bir İslam hassasiyeti var yine. Evet, şimdi bu bir kesit. İkinci bir örnek daha vereceğim mesela. Yine bu profesör hocalarımızdan birinin ismini vermeyeyim. Annesi işte 20-30 tane ineği varmış. Bir ineklerden bir tanesi çok yaramazmış. Çıkınca muhakkak komşunun tarlasına, çayına bir yerden otlanırmış. İnan o haramdır diye sütünü çocuklarına yedirmezmiş mesela.
Ya. Kırsal. İşte kırsal Anadolu dediğimiz buydu hocam evet. Ya.
Benim anamın özellikle bir şeyi vardı. Derdi ki oğlum işte abdestsiz hamur yoğuranın ekmeğini yemeyin diye bir tavsiyede bulunurdu. Ya. Yani böyle bir kırsalda yediğinizden içtiğinizden eminsiniz, tanıyorsunuz. Kim işte besmeleyle kesiyor, kim abdestli hamur yoğuruyor. Böyle bir emin bir gıdadan birden şehre gelince ki bizim kuşak. Evet. Şehirde farklı bir üretici kitlesiyle tanışmış oluyorsunuz.
Yani, çok özür dilerim. Sözünüzü unutmayın.
Buyurun,
hemen bu arada sadece dinleyicilerimiz açısından bir farkındalığa dikkat çekmek için yani abdestsiz pişirilen lokmayı evladına yedirmeyen anneden dışarıda lokantada yemek yemeyi artık alışkanlık haline getiren bir noktaya geldik.
Evrildik.
Herhalde evrildik. Bu noktaya şöyle yeniden bir daha tefekküre bakılması diyerek olsun. Buyurun hocam sözünüzü.
Yani benim abim mesela çok Saim abim çok hassastı bu konuda gerçekten. İmrenirdim yani o muhakkak ayırt eder ve yemezdi. Hayatında da çok önemli etkisi olduğunu da biliyoruz yani bize çünkü gerçekten rehber olmuştu abim sağ olsun.
Allah.
Şimdi şehirlere gelince bir başka üreticiyle tüketici arasında profesyonel tüketilen ürün ile üretici arasında profesyonel üreticilerin olduğunu gördük. Evet. Bir de Türkiye gibi hani liberal ekonomi, uluslararası bir ülke, seküler bir ülke olarak düşündüğünüzde bu defa üniversitelere geldiğinizde bir bambaşka bir sosyal ve siyasal sebeple karşılaşıyorsunuz. Niye helal gıda sorusunun karşısında?
Evet.
Neden? Şimdi köylüydük, kente geldik, üniversiteli olduk. Bakıyorsunuz ki gıda ve tarımla ilgili ben kimyagerim. Biz İstanbul Üniversitesi'nde eczacılarla ve diğer fakülte öğrencilerle çok sık sık Atatürk Öğrencisi Yurdu'nda buluşurduk. Evet. Ve orada çok güzel toplantılar yapardık. İşte sorardık kriterler ve standartların kaynağı ne? Mesela gıda ve tarımda Birleşmiş Milletler'in FAO diye bilinen gıda Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü bütün kuralları okuyar eczacıların ve gıdacıların. Mesela tarım ben tarımcıyım üretimciyim bizim özellikle şeyleri de okuyar. Sağlığa gelince Dünya Sağlık Örgütü vardır helal özellikle. İşte siyasete gelince Birleşmiş Milletler çok etkili olduğunu biliyorsunuz.
Hocam çok özür dilerim. Böyle birer cümleyle de olsa yani bunlar bu ne iş yaparlar FAO dediğinizde biraz açıklasak dinleyicimizden
FAO,
merak edenler.
Evet olur. Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü tarımdaki işletmelerin ticaretin bütün kurallarını onlar belirler.
Evet.
Yani bir organik tarım ya da bir konvansiyonel tarım ya da Europcap dediğimiz Avrupa Birliği iyi tarım uygulamalarının bütün kriterlerini onlar koyar. Bu örgüt koyar ve bu örgüte bağlı bütün ülkelerde bu kurallara uymak zorunda. Aksi takdirde ürününü satamaz. Evet. Yani Avrupa'ya bir ürün satacaksanız ya da Türkiye'de bir tesis kuracaksanız bu örgütün, Türkiye bu örgütü tanıdığı için, bir Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için tamamen bu örgütün kurallarına ve kriterlerine uymak zorundasınız. Evet. Sorun ne? Sorun belki birkaç örgütü daha tanımladıktan sonra soracağız. Acaba bu örgütler İslam'a hassasiyetleri gözeterek mi kuralları koyuyorlar? Yoksa hani eğer insan o dünyada yaşayan insanlar kategorize edersek işte 2 milyar Müslüman, öteki 6 milyar da gayrimüslim. Bakıyorsunuz ki bu kurumlar daha çok Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesinin söz konusu olduğu otoriterliğinde. Bu genellikle dünyanın işte 6 milyarın daha çok olduğu için onlar ortak paydalarına göre geliştirilmiş bir kurallar bunlar. Mesela bir tane örnek isterseniz hemen verebilirim. Mesela alkolsüz içecekler.
Evet.
Şimdi Türkiye Kodeksi, yani Türk Gıda Kodeksi, Avrupa Birliği Gıda Kodeksine göre kategorize olduğu için işte 1/3 alkolden daha az içeren, alkol içeren bir içeceği alkolsüz içecek olarak niteliyor. Evet. Oysa bir Müslümana sorduğunuz zaman alkolsüz demek içinde hiç alkol olmayan anlamında anlar. O şekliyle evet, yaklaşır, içer, ona göre rahat eder. Oysa bu küresel kurumlar küresel standartlara göre hareket ettikleri zaman bu hassasiyetler olmayınca o zaman kendi hassasiyetlerine göre kural koymuş evet, oluyorlar. Biz de biraz burada helal haram birbirine karışmış oluyor. Evet. Problem buradan kaynaklanıyor. Evet. Mesela bir de organik tarımdan isterseniz örnek verelim. Mesela diyelim bir Almanya'da bir kişi veya bir tüccar organik domuz yetiştirebilir doğal olarak yani. Evet. Alır doğal bir organik domuzu ilaç kullanmadan işte organik besinlerle yetiştirebilir. Bundan organik jelatin elde edebilir. Bu organik jelatinden de organik şeker ya da organik sakız üretebilir. Şimdi bunun organik olması İslami açıdan sorunsuz, helal diyebilir miyiz? Çünkü başlangıç maddesi domuz.
Evet.
O yüzden küresel kurumların ortaya koyduğu kriterler ve standartlar İslami bir hassasiyetle eğer gözden geçirilmezse şüpheliler kısmına, bir de helalin harama karıştığı gıdalar sistemine girmiş oluyor. Evet. Hani sosyolojik işte siyasal sebepler dedik, işte bunlar hep siyasal sebepler. Teknik sebepler eğer üzerinde duracaksak yine evet, bunlar da birer teknik sebep. Sebep yani. Bu sebeple o zaman diyoruz ki arkadaş, biz evet köydeyken, kırsalda yaşıyorken emin ellerden üretilmiş bütün gıdalar soframıza besmele ile gelirdi ve biz de bunu emin bir şekilde tüketirdik. Evet. Ama bir metropole geldiğiniz zaman ya da uluslararası bir seyahate çıktığınız zaman o zaman araya profesyonel üreticiler, uluslararası kurumlar ve kurumların kriterleri geçerli. Yani biz bir örnek vereyim, işte Bulgaristan'a bir ticari seyahate gittik ve önceden de belirttik. Biz Müslümanız, helal gıda tüketiriz. İşte onların helal gıdadan anladığı da içinde domuz ve alkol olmayacak.
Evet.
Tabii gittik. Yarı açık bir restoran. Baktık önce domuzdan elde edilen etleri ızgara yaptılar. Arkasından balıkları başladılar. Çünkü biz domuz eti yemiyoruz ya. Evet. Bize balık ısmarlayacaklar ama onlar şimdi bilemez burada domuz yağı bulaşınca bunlar yer mi yemez mi? Düşünür evet, ki domuz eti değilse tamamdır. Başladılar balıklar orada kızardı.
Orada kızardı. Müsaadenizle zatenizle az çok hocam Allah razı olsun konularla ilgileniyorsunuz. Malumane biz Gimdes'te bu helal gıda, helal hayat noktasındaki çalışmayı sadece gıdalarla değil, kesinlikle, bu alanlara da taşımak istiyoruz. Şu bahsettiğiniz alan aslında helal turizm sektörünü ilgilendiriyor. Yani kesinlikle, bir yere turizmi, seyahate, acentesi, firmayla gidiyorsunuz turizm ama gittiğiniz oteldeki pişirilen et, balık eti de olsa hı hı, en tabii en helal şey ama onun herhalde bir tabii yöntemini prosesi, de tabii Müslümanın dikkatle incelemesi tabii gerekiyor. Tabii. Bu farkındalığın gerçekten gün geçtikçe toplumumuzun bilincinde yer etmesi gerekiyor.
Allah razı
evet,
olsun.
Buyurun hocam, Allah sözünüzü kesmiş
olayım. Yani buyurduğunuz gibi bu bir sistem.
Evet.
Sistemin başından sonuna kadar ister prosesi, ister ham maddesi, kriterleri ve içerdiği ham maddeler hepsi birlikte topyekun bir sistemdir bu.
Evet.
O yüzden başlangıcından hani tohumdan tabağa kadar diyoruz ya hepsi evet. bir helal süzgecinden geçmesi lazım.
Yani hocam şöyle anlıyorum. Zatınız bir biz en tabii şartlarda köyde yetişirken köyden evet. şehire gelmiş olmak sizin için yediğimiz gıdalarda bir istifham oluşmasına bir tohum ve başlangıç oldu. İkincisi üniversite camiasında bulunup akademik olarak çalışmaların içine girince profesyonel firmaların ürettiği üretimlerin teknik boyutunu incelemekle bu soru biraz daha arttı.
Evet,
uluslararası ticaret ve bunun siyasal arka planlarını düşündüğünüzde de tamamen konunun içerisinde inşallah kendinizi bulmuş oldunuz.
Ve böylece de niye helal gıda derken biz üç aşamada da bu helal gıdanın gerçekten çok büyük bir ihtiyaç olduğunu hatta ben bir tarafını yine sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela bizim çocuklarımız ilk yurt dışına gittiklerinde Bosna Hersek gibi Müslüman bir ülkede helal gıda bulamadılar.
Evet.
İnanın ki o zaman koşer sertifikalı biliyorsunuz. Yahudilerin bir standardı
evet.
işte domuz ve alkolden uzak olduğu için bu evet. çocuklar ehvenişer olarak mecburen koşer sertifikalı ürünler tüketmek zorunda kaldılar. Bu da bizim için çok bir ayıp evet. benim için bir mümin için hele benim gibi bir üreticiyse tarımın içerisindeyse büyük evet. bir vebal. O da benim için ayrı bir sorumluluk oldu özellikle bu helal gıdayla ilgilenmem açısından.
Hocam çok teşekkür ederiz. Programımız çok da güzel, akıcı. Allah razı olsun. Sohbetinize doyum olmuyor. Hocam şimdi tabii ki zatınız biraz daha işin teknik boyutundasınız. İnşallah teknik boyutuna da geleceğiz. Belki de bugün giremeyeceğiz. Bir sonraki programda teknik programımıza girmiş olacağız ama teknik boyutuna da gelmeden malum haliniz teknolojik gelişmeler şüphesiz gıdalar üzerine de bir şeyleri etkiledi ve değiştirdi. Çok albenili bir gıda pazarıyla karşı karşıyayız.
Kesinlikle.
Helal gıda açısından bu teknolojik gelişmelerin şöyle geriye doğru bir açılımına gitsek neler söylersiniz?
Allah razı olsun. Biliyorsunuz hadis var Peygamber Efendimizin aslında der ki helal belli, haram belli. Yani. Devamını hocam buyurun.
Estağfurullah. Şüphesiz haram da bellidir, helal de bellidir. Bu ikisi arasında bir de şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini korumuş olur.
Bu çok önemli. Allah razı olsun sizden de. Peygamber Efendimiz'e de tekrar salatu selam olsun.
Amin.
Aslında bizim bu gıdaya karşı albenisine karşı ilgimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan getirdiğimiz genlerle irtibatlı direkt. Ve biliyorsunuz Hazreti Adem Aleyhisselam Havva Hanımızın ilk kaybettiği imtihan gıda üzerine olmuştur. Düşünün bir cenneti hayal edebiliyor musunuz? Her şey var. Yani arzu ettiğiniz her şey var ama şeytan devreye bir giriyor. Onlara bir ağacı yani Cenab-ı Allah'ın yasak ettiği bir ağacı o şekilde anlatıyor ki işte Adem Aleyhisselam Havva Hanımızla birlikte yanılıyor evet, ve yani. İlk imtihanın kaybını da gıda üzerine yaşıyorlar.
Ya bu çok ilginç bir şey.
Cennetlerini kaybediyorlar.
Tabii. Yani. İnsanoğlunun imtihan noktasında herhalde kaybettiği ilk
kesinlikle.
İmtihan gıdayla.
Evet, evet. Ve Allah razı olsun Nurettin Yıldız hocamı da anmadan geçemeyeceğim. Bu şeytan konusunda çok güzel bir betimlemesi bugünkü deyimle tanımlaması var. Der ki şeytan Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa çok tecrübe geçirmiştir Müslümanlar üzerinden. Ve üstelik de sertifikalı çalışır der. Çünkü korsan değildir. Cenab-ı Allah'tan izin almıştır bu konuda. Aldatacağım diye ve Adem Aleyhisselam'dan başlamış ve milyonlarca Müslüman da bunun tezgahından geçmiştir der. Allah razı olsun. Çok ben istifade ederim. Hakkını da helal etsin hocamın bu tanımlamasından. Şeytan o taraftan bu tarafa hiçbir zaman boş kalmamış, teknolojiye de girmiş.
Ya.
Şimdi teknolojiye de girince bu defa helal belli, evet. Haram da belli ama belki daha sonraki programlarda teknik kısmına biraz daha fazla gireceğiz.
Evet.
Bugün biliyorsunuz biyoteknoloji o kadar gelişti ki bir canlıdan öteki canlıya gen transferi yapılıyor ve karakter değiştirilerek üstün sözüm ona tırnak içinde söylüyorum. Üstün ırklar oluşturuluyor. İşte burada şüpheli şeyler başlıyor.
Evet.
Ve inanılmaz yani bunun boyasından tutun, katkı maddelerinden tutun, ham maddesine kadar şeytanın uğraştığı alan işte. Belki bugün biz bu konuları biraz girerek inşallah
Erkam Radyo'yu izleyicilerimizle. Kısaca şunu mu anlıyorum? teknolojinin gıdaya girdiği alan şüphelilerin başladığı alandır.
Öyle, öyle. Şimdi neden? Biliyorsunuz teknoloji aslında daha çok batıdan gelen bir şey.
Evet.
Şimdi düşünün, dondurmasından tutun hazır çorbasına kadar bir sürü alanlarda daha uzun dayanacak, uluslararası taşınabilir, depolanabilir özelliği kazandırması gerekir ki bir ürüne satabilsin uzak belgelere, evet, beldelere, bölgelere. Bunun için de bir şeyler karıştırılması lazım. Şimdi ben bir Müslüman olarak baktığımda bir başka canlı hakkında hak diye bir hassasiyetim var. Yani insan hakkı, çevre hakkı, işte hayvanların hakkı, hepsinin bir hakkı ve bir tabii, sınırı var. Tabii. Biz o sınırı aşamıyoruz. Ama bunu 2 milyar insan için düşünebiliriz. Ama 6 milyar insanın böyle bir kaygısı olmayabilir. Yani. Olmayanları da var. O zaman şimdi düşünün, Avrupa'daki bir tüccarı. Şimdi bakıyor ki domuz çok verimli bir ürün. Çok verimli ham madde açısından. Günde işte isterseniz senede 4 defa doğuruyor ve her seferinde 5-6-7 tane doğurabiliyor. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da et 4 euro. Bugün 3 ile çarpın 12 lira. Domuz eti var çünkü sürekli onu yedikleri için sübvanse oluyor. Türkiye'de 27 lira. Şimdi Avrupalı düşünün ki iyi niyetli olduğunu düşünün. Diyor ki o zaman ben domuzdan bir gen eğer ineğe aktarırsam inek çok etlenir. Ben böylece daha fazla et üretmiş olurum. Geviş getiriyorsa, tırnakları varsa, işte besmeleyle kesiliyorsa Müslümanlar açısından bunun da bir sakıncası yok. O zaman bu şekilde satarım. Hem Türkiye'de etin ucuzlamasına yardımcı olmuş olurum. Hem de ticaret yapmış olurum. Ya. Şimdi o taraftan baktığında son derece masum gelebilir.
Evet.
Çünkü bu küresel kurumlar, baştan da söyledik ya, kendi kriterlerine göre. Yani domuzu da yiyen, böceği de yiyen, mısırı da yiyen bir kişi bunların birbirine karışmasından endişe duyar mı? Duymaz. Ama bir Müslüman bunların birbirine karışmasından endişe duyar. Yani işte Bulgaristan'da verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Yani yağın bile biz kızartılırken ona biz fiziksel veya da kimyasal ya da biyolojik kontaminasyon diyoruz. Bulaşıklığından endişeliyiz. Çünkü zerre kadar haramın helale karışmasını istemeyiz.
Hocam çok özür dilerim. Yine ben bir konuda araya girmek istiyorum.
Tabii
müsaadenizle
ki, hocam,
sözünüzü unutmayınız. Konuştuğunuz cümlelerin ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu son iki cümlenizde bile parantez içerisinde aldığımız zaman çok önemli iki konu geçti efendim. Bir tanesi Batı'nın, daha doğrusu kapitalist bir toplumun etik anlayışı bizim gibi değil. Ve bunlar temelde, yani daha çok üret, daha çok tüket, daha çok mutlu ol felsefesiyle yaşadığı için, artı dini değerleri bizden farklı olduğu için, onlar kendi değerleri açısından bir şeyi çok rahat bir şekilde üretebiliyorlar ve bu tüketebiliyorlar. Bu bizim için çok önemli bir kriter ve hassasiyetlerimiz açısından da dikkat etmemiz
çok önemli,
gereken
çok önemli,
riskli alan. İkinci bir alan, ikinci bir şey, yine söz arasında geçti hocam. Dediniz ki işte Müslümanlar açısından da batılı gözüyle bakarsak, Müslümanın fıkıh kitabında işte bir hayvanın yenmesi için çift tırnaklı olması, geviş getiriyor olması, olmaz, ehli hayvan olması ve besmeleyle çekilmiş olması, kesilmiş olması yeterli oluyor. Şimdi işin zahir dediğimiz, görünen şekli boyutuyla baktığımız zaman bu da Müslümanlar açısından sanki normal şartlarda görünüyormuş ama demek ki bir canlı tırnak, çift tırnaklı da olsa, geviş getiriyor da olsa bugünkü şartlarda bizim için çok ciddi riskler taşıyor. Yani Müslümanların bu konuda çok önemli bir bilinçlenmeye daha ihtiyacı olduğunu hissediyoruz.
Ki eğer o canlı bir modifikasyon geçirmişse.
Evet.
Yani bir batı biyoteknolojik bir değişim yaşamışsa bunun inşallah ileride biraz daha detayına gireceğiz.
Teknik boyutuna girdiğimizde inşallah.
O yüzden risk, evet. Yani risk, evet, böyle bir risk var. Bu dönemde de yani Müslüman yediğine içtiğine dikkat etmesi lazım. O şüpheli alana, bu özellikle bilinçli veya bilinçsiz, yani biyoteknolojiyle uğraşan kesim, tüccar veya batılı veya Çinli olsun, yani Çinliler kedileri de yiyorlar, köpekler de yiyorlar, biliyorsunuz Çinliler için hiçbir yani Çin değerleriyle büyümüş, yetişmiş bir Çin vatandaşı için bu önemli değil. Bu iki taraftan da, yani doğusu batısı, Eğer İslam'a hassasiyetlerle üretilmemişse muhakkak içerisinde bir problem vardır. Hiç olmazsa şüphelidir.
Ya.
Bu şüpheli pozisyonda muhakkak bunların bir helal eleğinden geçmesi gerekir. Ben Erkam Radyosu izleyicilerimizle ve bütün mümin kardeşlerimizle bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Elhamdülillah Türkiye dışa açılan bir ülke. Herkes harıl harıl, yani her gittiğim yerde çok mümin Müslüman görüyorum ve Türkleri her yerde görüyoruz. Yani en son İsviçre seyahatimde bile baktım, görüyorsunuz her yerde.
Ya.
Muhakkak bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Türkiye liberal ekonomiyi uyguluyor. Sürekli Türkiye'nin ihracatı, ithalatı çok hızlı gelişiyor. Ve bizler bu konuda efendim, gerekli hassasiyeti
gösteriyoruz. Küreselleşme dediğimiz bir kavram var. Artık dünyamız küçüldü hocam.
Evet.
Yani Anadolu'nun en ücra köşesindeki bir aile bile direkt Batı toplumuyla, dışarıyla sıcak temas halinde olabiliyor. Oradan gelen ürünler kendisine, hayatına direkt olarak veya endirekt olarak girmiş olabiliyor. Herhalde bu konuda Müslümanın artık helal gıda noktasında çok daha hassas davranması gerektiği ortaya çıkmış oluyor.
Kesinlikle. Allah razı olsun ki medya ve bu tür hizmet veren radyolar, Allah razı olsun, çok büyük bir işlevi bu konuda görüyorlar ve büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorlar. İnşallah biz de elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz.
İnşallah. Hocam helal gıdanın teknik tarafı dediniz ama ben şöyle arz etmek istiyorum. Birkaç dakika vaktimiz olmakla birlikte bu konu uzun bir konu.
Evet.
Önümüzdeki hafta bu konuya girsek bizlere şöyle helal gıdanın teknik anlamda herhalde tohumdan başlarsak inşallah nasıl olacağını inşallah önümüzdeki hafta bizlere daha detaylı bir şekilde arz etmiş olursunuz
size,
ama
evet.
İnanıyorum ki dinleyicilerimiz de inşallah merak edeceklerdir. 2-3 dakikayı geçmeyecek kadar şöyle bir ipucu
vereyim
inşallah.
O zaman şöyle haftaya. Şimdi hocam, Saadettin hocam, insanoğlunun iki tane temel gıda kaynağı var. Tüketim kaynağı olarak hayvansal gıdalar ve bitkisel gıdalar. Ötekiler hava, su vesaire, biliyorsunuz. Bu hayvansal gıdaların başlangıç maddesi embriyo dediğimiz döllenmiş hayvan yumurtası diye de tanımlayayım. Muhakkak soracaksınız bu soruyu.
Evet.
Ötekisi de bitkisel materyalin başlangıcı da tohumdur.
Evet.
Şimdi düşün ki biraz önce söylediğim gibi eğer tohum veya embriyo helal olmazsa üzerine bina edeceğiniz hiçbir şey bunu helal yapmaz.
Evet.
Aynen organik domuz jelatininden elde edilen organik şeker örneğinde olduğu gibi.
Yani.
O yüzden aslında ve şeytanın en çok sahası da bura. Yani o şüpheli noktalar ve karıştırabileceği noktalar. Süsleyeceği, bezeyeceği, maskeleyeceği o noktada burada işte.
Çünkü işin temeli buradan başlıyor
ve
hocam.
Ve gözle görülemiyor. Yani bir tüketicinin, bir hanım kardeşimin pazara çıktığında ya da kasaptan kıyma aldığında ayırt edemeyeceği bir şey bu. Bu ancak İşte hayvan çiftliklerine gittiğinizde, GDO'lu hayvan çiftliklerine gittiğinizde orada gördüğünüzde ancak görebileceğiniz, ayırt edebileceğiniz bir şey. O yüzden inşallah bir dahaki programımızda bunu detaylarıyla, neden helal gıda bu programda açıklamış olduk. Neden helal gıdaya helal tohum ve helal embriyodan başlamak gerektiğinde inşallah bir sonraki programda tekrar.
Hocam çok çok teşekkür ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, bugün de inşallah helal gıda, helal hayat programının sonuna gelmiş olduk. Allah nasip ederse yine muhterem hocamız Doktor Halim Aydın Bey ile haftaya helal gıdada teknik boyut konusuyla inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Ben i̇nşallah. Tekrar selam ve saygılarımı iletiyorum Erkam Radyo izleyicilerine. Selamun aleyküm.
Aleyküm selam.
Erkam Radyo'da Saadettin Ekinci ile Helal Gıda, Helal Hayat programını dinlediniz.